Nasıl hocam? Öncelikle sigaradan bahsettiniz. Sigaranın çok büyük zararları var. Hem hava yolunu engelleyici hastalıklar meydana getiriyor. Mesela kronik obstrüktif akciğer hastalığı gibi ya da kanser. Doğru. İsterseniz önce hava yolunu engelleyen hastalıklardan ve solunum zorluğundan bahsedelim.
Tamam. Tamam. Evet. Çok güzel. Şimdi biraz önce hava yollarından bahsettik. Bu hava yolları vücudun diğer organları gibi hassas organlar ve dışarıdan kirli hava, diğer başka uyarıcılar geldiği zaman maalesef bunu zedeliyoruz. Biraz önce de Oktar Bey'in bahsettiği gibi sigara dumanı çekildiği zaman bunun içinde 4000 tane kimyasal madde var.
4000 tane.
Evet, bu kimyasal maddelerin önemli bir kısmı karsinojen. Karsinojen olmayanlar da orada bronş bezlerini uyararak bir takım vücuttan kimyasal maddelerin çıkmasına neden oluyor. Başka çok önemli bir şey, sigara dumanını basitçe aynen bir asit gibi düşünebiliriz. Bir asit ne yapar? Eti eritir. Bu sigara dumanı da vücutta bağışıklığı arttıran hücreleri arttırıyor akciğerde. Aynen dışarıdan bir mikrop girmiş gibi bu bağışıklığı arttıran hücreler arttığı için, örneğin lokosit, makrofaj gibi. Ve bunların içinde böyle çok aktif kimyasal maddeler var. Mikrobu yuttuğu zaman anında öldürüyor. Bunlar arttığı zaman bu hücreler, bunun içindeki kimyasal maddeler de dışarıya yayılıyor ve biraz önce size bahsettiğim o çok ince yapıları eritmeye başlıyor. Yani içeriden bu ince alveol dokularının, akciğer dokularının yavaş yavaş bir erimesi söz konusu. İşte buna amfizem deniyor. Şimdi bunun dışında bir de bu zift gibi maddeler bronşları uyardığı için bronşlar kalınlaşıyor. Yani iki şey meydana geliyor. Bir bronşların kalınlaşması, bir de içerideki akciğerdeki elastik dokuların, nefes alıp vermemize yardımcı olan ince dokuların erimesi. Bu iki olayı birden, yani bir tanesi kronik bronşit oluyor, bronşların kalınlaşması. Öbür içerideki hava keseciklerinin erimesi olayına, duvarlarının yıkılması olayına da amfizem diyoruz. İşte bu ikisi bir araya geldiği zaman bugünlerde sözünü çok duyacağınız KOAH denen hastalık oluşuyor ki KOAH'ın %85'i sigaraya bağlı. Bunun geriye kalanı çevresel faktörlere bağlı. İşte bu yani Türkiye'de ne oranda buna oluyor dersek 40 yaşının üzerinde hastalara üfleme testi yaparak yapılan çok güzel epidemiolojik çalışmalar var şimdi Türkiye'de. Bu rakam %19. Yani 40 yaşın üzerinde 100 kişiye üfleme testi yaparsanız erkeklerde %28, kadınlarda %10 oranında, bu ikisini yan yana getirdiğiniz zaman da her 100 kişinin 19'unda Türkiye'de nefes tıkanıklığı var. Yani diye üflediği zaman kişiler, bunlarda nefes tıkanıklığı
çok
oluşuyor.
Yüksek hocam bir rakam. Evet.
Yani. Bayağı yüksek bir rakam. Tabii bunun tek çaresi, maalesef çok ilaçlarda gelişmeler var, onlardan da bahsederiz ama bugün hayatı uzattığı KOAH hastalığındaki önemli bir hastalık bu. Hayatı uzattığı ispatlanmış tek bir yöntem var bugün, o da sigaranın kesilmesi. Şimdi diyeceksiniz ki benim işte akciğerimde zaten zarar var, sigarayı kesmemin ne faydası var? Öyle değil. Şimdi diyelim siz akciğer kapasitenizin %30'unu kaybettiniz ve her yılda sigara içmeye devam ederseniz 100 mililitre kaybetmeye devam ediyorsunuz. Ben sigara içmediğim için yılda 20 mililitre kaybediyorum. Siz sigara içmeyi kestiğiniz anda aynen benim gibi yılda 20 mililitre kaybetmeye başlıyorsunuz. Kaybettiğiniz geriye gelmiyor ama bundan sonraki akciğer kapasitesi kayıp hızı normal bir kişiye ulaşıyor. Bir de yani maalesef her gün gözlemlediğim bir şey, eğer siz sigara içmeye devam ederseniz ilaç kullanmanıza rağmen çok fazla bir bronşlarınıza genişleme meydana gelmiyor. Hala ilaçlardan fayda görüyorsunuz ama sigara içmeyen birisi sigarayı kestiği zaman ilaç ya da KOAH'lı bir hasta sigarasını kesip ilaçları kullanırsa %20-30 akciğer kapasitesi açılırken sigara içen birisi ilaç içerse ancak %5 oranında açılıyor ve bunların kayıp hızı halen kötü olmaya devam ediyor yıllık.
Ne tip ilaçlar?
Evet, şimdi bu eskiden KOAH dediğimiz zaman bu tedavi edilemez bir hastalık şeklinde bakılırdı buna ve herkesin yaka siktiği bir hastalıktı. Çünkü bunlar özellikle kış aylarında bir yatıyorlar hastaneye, çıkmak bilmiyorlar. Ama şimdi bunun tedavisinde çok önemli gelişmeler oldu. Şimdi KOAH dendiği zaman burada en korkulan olay bunların atak geçirmesi. Yani şimdi bunların şeyleri, kapasiteler düştükçe bu hastaların, diyelim benim akciğer kapasitem %100, bu 80'in altına düştüğü zaman yavaş yavaş KOAH'a bağlı şikayetler ortaya çıkmaya başlıyor. Bu kapasite %40'ın 50'nin altına yaklaştığı zaman, yani olması gerekenin %50 seviyesine düştüğü zaman diye üflediğim zaman çıkan değer, hastalarda artık ataklar oluşmaya başlıyor. Atak dediğimiz, kişi nefes alamıyor, acile geliyor. Biz bunu hastaneye yatırmak zorunda kalıyoruz veya yoğun bakıma yatırmak zorunda kalıyoruz. İşte bu istenmeyen bir durum. Amaç bu atakların mümkün olduğu kadar geciktirilmesi. Şimdi bu tedavide diğer hastalıklarda olduğu gibi basamak tedavileri var. Çok basit bir hastalıkta kısa etkili bronş açıcı ilaçlar veriliyor. Bunlar 4-5 saat süreyle bir rahatlama sağlıyor. Eğer kişinin şikayetleri gün boyu olmaya başlıyorsa o zaman uzun etkili bronş açıcıları veriyoruz. Bunların da 24 saat etkili olanları var şimdi. Birkaç grup var bunların içinde. Bunlarda bir grup veya iki grup birleştiriliyor. Bu şekilde etkili gün boyu açılma sağlayabiliyoruz. Bu açılmayı sağlamak çok önemli. Çünkü açılmayı sağladığınız zaman biraz önce söylediğim bu alevlenme sıktıklarını açmış oluyoruz. Ki alevlenme ne kadar az olursa o kadar iyi hastasından. Bir de bronşlar açıldığı için kişi daha fazla mesafe görmeye başlayabiliyor. Şimdi bu hastalıkta en korktuğumuz durumlardan bir tanesi kişinin evde oturma kısır döngüsüne girmesi. Çünkü siz egzersiz yapmayıp evde oturursanız adeleleriniz yavaş yavaş dekondisyonu oluyor ve erimeye başlıyor. Ve adeleler eridiği zaman da solunum, biraz önce başta söylemiştik, bir pompa gücü var burada. Bu pompanın gücü azalmaya başlıyor. O nedenle kişinin şikayetleri olmaya başladığı andan itibaren çok aktif bir egzersiz programına girmesi gerekiyor. Buna da solunum rehabilitasyonu deniyor. Solunum egzersizleri var. Örneğin beyin üzerinden nasıl diyafram çalışacak, toraks gelişecek vesaire. Ayrıca yürüme hareketleri var, bisiklet vesaire. Bunların mutlaka kişilere öğretilmesi gerekiyor. Artı bu biraz önce bahsettiğim bronş genişletici ilaçları veriyoruz. Son aşamada da nefes yoluyla verilen kortizon ilaçları var. Bunlar diğer bronş genişleticiyle birleştiriliyor ve bu şekilde veriliyor. Bütün bunlarla başa çıkamazsak kısa süreli kortizon tedavisi veya uzun süreli kortizon tedavisi, ki bu istemediğimiz bu durum, ancak ataklarda kısa süreli bunu vermek istiyoruz. Çünkü kortizon etkili olmakla beraber astımda olduğu kadar etkili değil maalesef KOAH'ta. Ve bunlar yaşlı hastalar olduğu için KOAH hastaları genelde çok ciddi yan etkileri var. Örneğin kan şekerini yükseltebiliyor. Kemik kaybını azaltabiliyor vücuttan. Osteoporoz deniyor buna. Ve adelelerde erime yapıyor. Adelelerde erime yaptığı zaman da biraz önce söylediğim, zaten biz adele erimesinden kaçmak istiyoruz bu kişilerde adele zayıflığında. Böyle bir kısıl döngüye düşebiliyoruz. O nedenle bu kortizon kullanımı mutlaka verilmesi gerekiyor bazı hastalarda. Ama minimal dozlarda en kısa sürede vermek, bu da işte bu uzmanlığın sanat kısmını yapan şeylerden bir tanesi bu KOAH hastalarında, ataklarda. Bir de bu alevlenmeler olduğu zaman özellikle acil servisler, zaten yoğun bakımlarda oksijen tedavisini mutlaka çok dikkatli bir şekilde verilmesi gerekiyor. Mesela örneğin bu hastalar acile geldikleri zaman oksijeni çok verirseniz bu defa solunum sistemleri baskılanıyor ve karbondioksit yükseliyor. Daha kötü etki yapabiliyor. O nedenle parmaktan bakılan oksijen seviyesiyle ya da arterden alınan kan gazı örnekleriyle bunun çok bilinçli doktorlar tarafından çok kontrollü bir şekilde yapılması lazım. Ve bütün bu yaptıklarınıza rağmen karbondioksit hala yüksek, kişinin vücuttaki asit seviyesi yüksekse, o zaman bu kişilere, gene son 10-20 yılın çok önemli bir gelişmesi burada, bu hastalara çok faydası oldu, non-invasif mekanik ventilasyon denen bir tedavi yöntemi var. Eskiden mesela ben 20 sene öncesinden bahsedeyim, Amerika'da da böyleydi, Türkiye'de de. Bu hastalarda solunum yetmezliği olduğu zaman boğazlarından içeriye tüp sokuluyordu ve bu şekilde bunlar yapay solunum aletlerine bağlanıyordu. Ve bu da hiç istenen bir şeydi. Çünkü yukarıdan içeriye mikrop sokuyorsunuz, kişi konuşamıyor, yemek yiyemiyor. Yaşam kalitesini bayağı etkileyen bir şey. Dışarıdan içeriye de mikrop soktuğunuz için bu kişilerde hastane pnömolileri çok oluyor ve ölümler çok oluyordu. Ama şimdi bu olayı tamamen yüze oturan özel yapılmış maskelerle yapabiliyoruz. Bu yüze oturan maskeleri yine yapay solunum cihazına bağlıyoruz ve kişinin boğazından içeriye hiç tüp sokmadan, kişiler solunum yetmezliğine girdikleri zaman bütün tedavilerini vermemiz mümkün. Buna da non-invasif mekanik ventilasyon deniyor. Yalnız bunun yapılabilmesi için hastanelerin çok örgütlü olması lazım. Mesela ben kendi hastanemden biliyorum. Mesela biz bunu uygulayamıyoruz acil serviste. Yani ben hastanenin, yeni hastaneye taşındık, Süpendik Marmara Üniversitesi Hastanesi. Baştan beri biz bunu organize etmeye çalışıyoruz. Yani hasta gelir gelmez bunları uygulamak lazım. Ama biz yani organizasyonu bunu yapamadığımız için hastalarımız geç bu tedaviye ulaşıyor. Başka merkezlere naklediyor vesaire. Biz içeriye yatırabildiğimiz hastalara bunu gayet güzel bir şekilde uygulayabiliyoruz ama Yani bütün bu iyi niyetimize rağmen, başhekime sürekli gitmemize rağmen maalesef Türkiye'de her şey istediğiniz surette gerçekleşmiyor. Bunu çözmeye çalışıyoruz hastanemizde.
Evet, sigarayla başladınız.
Doğru.
Mükemmel yaratılmış bir organa böyle bile bile zarar vermek doğru
Doğru.
olmaz. Çok
Doğru.
hassas yapılar.
Doğru.
Zararın neresinden dönülse kârdır.
Doğru,
Bu açık,
mutlaka.
evet,
Çok
bunu
önemli bir
kesinlikle.
nokta.
Evet, sözlerinizi yapmak gerekiyor.